Ayrım 24, sayfa 281. İkinci kitap, Güçsüzlerin Mücadelesi. Ve Mengene dışarıya, köyün önüne kurulmuştu. Ve Mengene'den akan kan atların dizginlerine kadar çıkıyordu. Vahiy, Yuhanna, 14-20. Birinci bölüm, evimiz dağın zirvesidir. Musa da şafak söktüğünde bütün halk Musa dağın zirvesinde kamp kurmuş bulunuyordu. Dağın zirvesi rüzgarlı hava, denizin ışırtısı öyle canlandırıcı etki yapıyordu ki doğa geceki zorlu çıkışı unutturmuş gibiydi. Yüzler yorgun ve donuk değil, heyecanlıydı. Gerek kent çukurunda gerekse de ona yakın bölgelerde her şey karma karışıktı. Yaşamın gerçekliğinin bilincinde olmaktan çok kışkırtılmış kavgacı bir neşelilik egemendi her yere. Anlık küçük gerekliliklere ilişkin kaygılar, şiddetli deniz baskınları gibi bütünle ilgili her türlü düşünceyi boğuyordu. Kamp yerinin tam ortasındaki tahta sunağın kaplamasını tamamlayarak ebedi olanı donatan Terhay Kazun bile kendisine yardım edenleri azarlayıp durmaktaydı. Gabriel ana gözlem yeri olarak değerlendirdiği noktaya çıkmıştı. Burası damlacığın kayalıklardan oluşmuş yuvarlak doruklarından biriydi. Bu noktadan deniz, Orontes Ovası ve Antakya'ya doğru düzlenen dağ dalgaları net biçimde görünüyor, vadi Hıdır Bey'den ta Bitiyas'a kadar izlenebiliyordu. En uçtaki köyler ise dönemeçler nedeniyle görüş açısının dışında kalmaktaydı. Bu ana gözlem noktasının dışında daha 12 tehlikeye maruz gözcü noktası vardı ki buralardan vadinin çeşitli bölümleri göz altında tutulabiliyordu. Fakat kör kayalar tarafından tamamen gizlenmiş olan bu noktadan bütün bölgeyi topluca görebilmek mümkündü. Belki de yalnız Gabriel burada sınırlayıcı kamp kargaşalığının dışına çıktığı için gerçeklikten böylesine güçlü biçimde etkilenmişti. Orada, kuzeyde, doğuda, güneyde, Antakya'ya, hayır Halep'e, hayır Musul ve Deir ez-Zor'a kadar önüne geçilemez bir yok oluş. Kısa süre sonra Musa Dağı'da yuvalanmış küstah Ermenileri dağıtmayı amaçlayacak milyonlarca Müslüman. Öte yanda ise aşağıya doğru dikçe inen dağ sırtını dalgın dalgın döven kayıtsız Akdeniz. Kıbrıs isterse 100 defa yakın olsun, tamamen savaşın dışında kalan Suriye kıyısının bu ıssız bölümüne hangi Fransız ya da İngiliz kruvazörü ilgi duyabilirdi ki? Donanmalar Süveyş ve Kuzey Afrika kıyısı gibi tehlike altında, ölü İskenderun körfezini her zaman arkalarında bırakıyorlardı. Bagratyan ıssız denizi incelerken büyük toplantı esnasında kendilerini kurtaracak savaş gemilerine umut bağlanmasını sağlamaya çalışarak sorumsuzluk örneği demagojiyle kendisini ve başkalarını anlattığını anlamıştı. Alay edermişçesine ıssız olan deniz ufku şimdi bunu kanıtlıyordu. Etraf sonsuz derecede ölü, kaçacak küçük bir delik yok. İşte gerçek buydu. Ölüm tarafından kuşatılmış zavallı küçük köylü halk bu kadarla da kalmıyordu. Dıştan gelecek ölüm, bunu unutmak çılgınlık bile değildi ya, lütufkar davranıp ayağını sürtse, herhangi bir saldırı olmasa, tek bir kurşun atılmasa bile başka bir ölüm, içten gelen ölüm ortaya çıkıp kampı yok edecekti. Çünkü ne kadar tutumlu harcanırsa harcansın sürüler ve yiyecek stokları yenilenmediğinden çok sınırlı bir zaman içinde tükenecekti. Aşağıdayken damlacığa çıkma düşüncesi kurtuluşmuş gibi görünüyordu. Çünkü acı veren çaresizlik gündemdeyken hareket etme isteği ve her türlü değişiklik umudu acıyı giderici ilaç etkisi yapar. Fakat şimdi buraya saplanıp kalmışlardı. Acı giderici ilaç Gabriel'e yardımcı olamıyordu artık. Zaman ve mekanın dışına fırlatılmış gibi hissediyordu kendisini. Kaçınılmaz olanı birkaç dakika için geciktirmişti. Ama rastlantının sunacağı yüzlerce küçük çare pahasına yapmıştı bunu. Harut Yun Nohutyan cemaatiyle birlikte daha bilge davranmamış mıydı? Buz gibi bir sıkıntı vardı her yanında. Juliet ile Stepan'a karşı ne affedilmez bir suç. Kaçış için uygun anların sürekli yanından geçip gitmesine göz yummuştu. Artık uzakta kalan 10 Mart sabahından beri bir gün kapana sıkışacaklarını bilmesine rağmen Juliet'i kaygısızlığından sarsıp uyandırmamıştı. kavranması güç suçunun bilincine varmasıyla beyninde ani bir kan boşalımı ve güçlü baş dönmesi duygusuyla sarsılmıştı. Gerek denizde gerekse karada ufuk dönüyordu. Bütün dünya dönen bir plak. Musa da ise plağın ortasındaki ölü, hareketsiz kırmızı noktaydı sanki. Bu noktanın merkezini de ne kadar yüksekte duruyor olsa da etrafında dönüp duran karşı konulamaz karışıklığın en alt hareketsizliği adımına gelen Gabriel'in vücudu oluşturuyordu. Sadece yaşamak istiyoruz diye ürperdi. Fakat aynı anda içinde birisi sessiz bir hayretle sordu. Peki neden? Gabriel Bagration kent çukuruna atmıştı kendisini. Önderler konseyi bünyesindeki komiteler toplantı halindeydi. Çünkü halledilmeyi bekleyen ilk günün yüzlerce değişik sorunu iş bölümü yapılmasını gerektiriyordu. Gabriel işe yarar bütün kadın ve erkeklerin hemen başlamış olan siper ve engel yapımı işine girişmelerini istedi. Mevzilerin inşası ana hatlarıyla en geç yarın akşam tamamlanmalıydı. Osmanlı'nın belki de ertesi gün ilk saldırıya girişmeyeceklerini kim bilebilirdi ki? Savunma ve savunma kapsamındaki işlerin katı disiplinin, savaşçıların itaatkârlığının her şeyden önce geldiğini durmadan tekrar etmek zorundaydı. Kendisi savunmanın başına getirildiğine göre şimdi en üst komuta yetkisi ona verilmeliydi. Bu komuta yetkisi sadece ilk ana birliği değil, aynı zamanda ihtiyat birliğini, yani savaşçılarla işçileri, kısaca söylendiğinde bütün kampı kapsamalıydı. Ne yazık ki çok hassas bir adam olan Papaz Aram Thomasian, buna karşılık kampın iç düzenini kurmanın daha az önemli olmadığını vurgulamıştı. Şu an kampta tam bir anarşi egemendi. Aileler birbirlerinin yerlerini kıskanıyorlar, köy cemaatleri de kendilerine ayrılan yerlerden memnun görünmüyorlardı. Bagration papazın itirazını yanıtladı. Hoşnutsuzluk olmamalıydı çünkü sıkı savaş hali hüküm sürmekteydi. Homurdananlara karşı etkin cezalar uygulanmalıydı. Thomas Kebusyan'la öteki muhtarlar hemen papazı desteklemişlerdi. Bedros Altuni bile önce halkın maddi ihtiyaçlarının karşılanması, hastalarla acı çekenlerin daha da kötülememesi için hastane olarak kullanılacak barakanın yapımına hemen başlanması yönünde inatla uyarıda bulundu. Öğretmenlerle muhtarlar kendi yetki alanlarının acil gereksinmelerini uzun uzun anlatmak üzere arka arkaya söz alıyorlardı. Bagration müzakere halindeki bir konseyde en basit, en tabii olanı kabul ettirmenin ne kadar zor olduğunu dehşetle görmüştü. Boş ve karışık konuşmalar giderek genişliyordu. Fakat birkaç dakika sonra Gabriel Bagration'ın önderler konseyine sunduğu anayasa faydasını göstermişti. Bilindiği gibi bu yasayla Terhay Kazun'a tartışmalı durumlarda kısa yoldan karara varabilmek için yasal otorite sağlanmış bulunuyordu. O bu otoriteyi göze batmayan bir biçimde öyle beceriyle kullanırdı ki hiç kimse herhangi bir önerge vermeye yeltenmezdi. Tehlikeli oylamalarla durumu içinden çıkılmaz hale sokmaya kalkışmazdı. Gabriel Bagration tamamen haklıydı. Her şey savunma görevlerine tabi olmalıydı. Günlerden bu yana Önderler Konseyi'nin önünde yazılı olarak bulunan talimatname askeri birliklere okunup aynı anda yürürlüğe girecekti. Komutanın emirlerine herkes uymak zorundaydı. Savaşı cesur bir subay olarak öğrendiği için Bagration'ın öteki seçilmişler arasında önemli bir üstünlüğü vardı. Önderler Konseyi ona savaşa, savaş hazırlığına ve disipline ilişkin her türlü karar alma yetkisi veriyordu. Gabriel Bagration ve başkanı olduğu savaş komitesi aldığı kararları kabul edilmek üzere genel konseye sunmakla yükümlü olmayacaktı. Papaz Aram Thomasian'ın savaş komitesinde Gabriel Bagration'ın da İçişleri Komitesi'nde bulunmasının nedeni gereksiz sürtüşmelerin önlenmesi içindi. Komutanın ayrı cezalandırma hakkı olması doğaldı. Emirlere itaat etmeyenleri, tembelleri, yemek vermeme, zincire vurma ve kendi takdirine göre hafif ya da ağır falakayla cezalandırabilecekti. Sadece ölüm cezası Önderler Konseyi'nce oy birliğiyle karara bağlandıktan sonra tek başına Terhay Kazun'un yetkisi dahilindeydi. Ancak halka savaş yasalarının ciddiyeti hemen anlatılmalıydı. İçişleri Komitesi'nin ana görevi sıkı düzeni sağlamak, zorlu koşullara doğalmış görünümü vermek ve burada dağın başında, aşağıda vadideymiş gibi tamamen olağan bir hayatın gelişmesine ön ayak olmaktı. Terhay Kazun olağan ve günlük hayat sözcüklerini üzerine basarak kullanmıştı. Direnişin süresi ve gücü olağanüstü çabalardan çok bu görünmez güçlere bağlıydı. O nedenle tek bir el bile boş kalmamalıydı. Çocuklar da avare avare dolaşıp halkın can çekişmesiyle tatil sevincini ilişkilendirmemeliydiler. O nedenle belirlenecek bir yerde derslere devam edilecekti. Hem de bütün biçim ve katılığıyla. Öğretmenler başka yerde görev almadıkları için nöbetleşe ders verebilirlerdi. İnsanları bu sınırlı yaşantının dışına çıkaracak tek şeyin durup dinlenmeden çalışmak olduğunu söyleyerek bitirdi Terhay Kazun konuşmasını. Öyleyse haydi iş başına. Zamanı konsey gevezelikleriyle geçirmek istemiyoruz. Muhtarlar cemaatlerini kent çukurunda yeri tespit edilmiş büyük sunak yerinde toplamışlardı. Gabriel Bagratyan 1. Birliğin 86. Mangasının Nurhan Çavuş'un komutasında sıraya dizilmesini istedi. Acemi erlerin kralı ordunun henüz kurulmamış sunağın etrafında titizlikle ölçülmüş gibi tam bir kare oluşturmasını sağlamıştı. Terhay Kazun meydanın oldukça yükseğinde kalan geniş mihraba 5 merdivenle çıkıp yanına öteki önderlerin değil sadece Bagratyan'ın gelmesini istedikten sonra mangaların oluşturduğu kareye dönerek Samuel Avakya'nın kaleme aldığı talimatnameyi yankılanan sesiyle okumaya başladı. Kendisinin eklediği birkaç tehditkar sözcükle bitirmişti konuşmasını. Savaş önderinin iradesine karşı direnenler ya da görevini ihmal edenler hoşgörüsüzce cezaya çarptırılacaklardı. Bunu özellikle Osmanlı kışlalarından kaçmış olanlara söylüyordu. Onların kampa alınmaları, genele ait yiyeceklerden yararlanmaları tabii bir şey olarak anlaşılmamalıydı. Bu halkın kardeşlik duygularıyla yaptığı bir iyilikti. Yabancılar buna layık olduklarını göstermeliydiler. Terhay Kazun sunak masasının üstüne duran gümüş krusifiği eline alıp Gabriel ile birlikte karenin iç alanına yöneldi. Dipnot, krusifi çarmıha girilmiş İsa heykeli çevirenin notu. Mangaların önünde yemini ağır ağır söylüyor, askerler parmaklarını kaldırarak tekrar ediyorlardı. Tanrı benden rahmetini esirgemediği sürece bu kampı kanımın son damlasına kadar koruyacağıma, komutana ve onun bütün emirlerine körü körüne itaat edeceğime, seçilmiş önderler konseyinin iktidarını tanıyacağıma ve kendi çıkarım için dağı hiçbir zaman terk etmeyeceğime, Tanrı'ya, baba oğul ve kutsal ruha yemin ederim. Bu ant içmeden sonra 1. Birliğin askerleri mihrabın arkasına yürüdüler. 22 gruba ayrılmış 1100 mevcutlu ihtiyat birliğine ise itaat ve iş azmini konu alan kısa bir ant içirildi. Mevzi inşası ve kamp kurma işinin temel yükü ihtiyat birliğinin omuzlarındaydı. Herhangi bir savaş durumu ortaya çıktığında ellerinde köylerden getirdikleri vurucu ve delici tarım aletlerinin dışında hiçbir şey olmayacaktı. Son olarak mihrabın önüne hafif süvarinin 300 büluğa ermemiş çocuğu geldi. Terhay Kazun'un uyarıcı birkaç sözünden sonra Bagratyan çocukların gözcü, haberci, keşif ve işaret hizmetine ilişkin görevlerini anlattı. Gençleri göz kararına göre 3 büyük gruba ayırmıştı. İlk grup gözcü noktalarıyla keşif yerlerine yerleşecek ve her 2 saatte bir ana karargaha rapor gönderecekti. Bu önemli iş için gençlerin arasından yaşça en büyük ve en güvenilir 100 kişi seçilmişti. Gece gündüz nöbet tutup keskin genç gözleriyle geçip giden gemilerin çıkardıkları hafif dumanları, gülünç bir umut, zamanında görme görevi de onlara verilmişti. İkinci grup emirberlik yapacaktı. Komutanların emirlerini dört bir yana götürecek ve savunmanın tek tek parçalarıyla bağlantıyı kurmak üzere her zaman ana karargahın çevresinde bulunacak olan bu yüz oğlan baş yaver Samuel Avakyan'a bağlıydı. Stepan da bu gruba verilmişti. Üçüncü 100 kişilik grup ise kamp hizmetine çalıştırılmak üzere, örneğin yemekleri savaş hattına götürmek gibi papaz Aram'ın emrindeydi. Bagratyan'ın dağ halkına getirdiği bu sınıflandırma hemen faydalarını göstermişti. Tek tek mangaları saran askerlere özgü önemlilik duygusu, manga komutanlarını hemen canlandıran emretmenin iç gıcıklayıcı keyfi, sıra olmanın, saf tutmanın verdiği çocuksu neşe, bütün bu insani yanlar acımasız temel gerçekliği, oyunun yararlı coşkusu sayesinde gizliyordu. Sıralar hemen mevzilerin inşası için dört tarafa dağılırken orada burada çekingen de olsa inatçı bir koro Ermeni Vadisi'nin eskiden kalma iş şarkısını söylemeye başlamıştı. Kara günler gelip geçer, gelip geçen kış günleri gibi, uzun sürmez acıları insanların, gelip giden yolcuları gibi hanın. Gabriel Bagratyan, Nurhan Çavuş'a daha büyük manga birliklerinin komutanlarının yanına çağırmıştı. Bu arada meydanı terk eden Terhay Kazun, üç çadır mevkiine doğru yöneldi. Burası büyük bir pınarın yakınlarında, etrafında şimşir ağaçları bulunan, üç tarafı duvar sarmaşıklarıyla kuşatılmış, kayalar ve mersin ağaçlarıyla korunmuş, Gabriel'in gösterdiği titizliğe uygun kanıt oluşturan bir yerdi. Terhay Kazun, Juliet Bagratyan Hanım'ı görmek istediğini bildirdi. Christopher, Missak, Hovhannes ve öteki hizmetçiler biraz uzakta, mutfağın kurulması ile ilgilendikleri için papaz dileğini, üç çadır mevkiinde hareketli gemi yolcularının güvertede yaptıkları gibi hızlı hızlı bir aşağı bir yukarı yürüyen Gonzague Maris'ten başka iletecek kimse bulamamıştı. Juliet'in çadırına giden genç Yunanlı kapının üzerindeki küçük çana dokundu. Hanımın dışarıya çıkması epeyce sürmüştü. Gonzague'den çadıra gidip Terhay Kazun için sandalye getirmesini rica etti. Terhay Kazun reddetti bunu. Ne yazık ki fazla zaman yitirmemeliydi. Ellerini geniş kisvesinin içine sokmuş, gözlerini yere indirmişti. Donuk Fransızcasıyla söyledikleri tamamen resmiyet içermekteydi. Madam'ın iyiliği biliniyordu. O nedenle kendisi madam'dan halka şeref verip şu görevi üstlenmesini rica etmek için gelmişti. Denize doğru çıkıntı oluşturan dağın dik tarafındaki kayalık taracadan Tanrı'nın merhamet ederek göndereceği gemilere felaketi bildirebilmek için üzerinde kızıl haç olan çok büyük beyaz bir bayrağın sarkıtılması gerekiyordu. Bu bayrakta Fransızca ve İngilizce şu yazı yer alacaktı: Hristiyanlar tehlikede, yardım edin. Terhay Kazun eğildi. Bu hareketiyle Juliet'e başka kadınların da yardımıyla bu bayrağı hazırlamaya razı olup olmadığını resmen sorar gibiydi. Juliet söz verdi ama bu soğuk ve duyarsız bir kabul edişti. Fransız kadının Terhay Kazun'u ziyareti ve bu ricasıyla kendisine en ince biçimde bahşettiği onuru anlayamaması tuhaftı. Ermeni olan her şeye karşı sağırlığını sürdürüyordu Juliet. Ancak Terhay Kazun sadece başını sallayarak hemen oradan ayrılınca aniden huzursuzlaşmış, istenilen bayrağı hazırlayabilmek için dikiş makinesiyle birbirine eklenecek iki büyük keten bezini bizzat aramaya başlamıştı. Gabriel, Nurhan Çavuş ve öteki ast komutanları demirden disiplinin vazgeçilmezliği konusunda bir kez daha uyardı. Bu andan itibaren hiç kimse yerinden izin almadan ayrılmayacaktı. Çatışmaya girecek ana birliğin elemanlarının gecelerini ailelerinin yanında geçirmelerine de izin verilemezdi. Komutanların izin verdiği birkaçı dışında herkes mevzisinde uyuyacaktı. Bagratyan ana karargahını her yerden kolayca ulaşılacak bir yere kurmuştu. Burada her gün 2 saat bölüm ve grup başkanlarının katılacağı bir toplantı yapılacaktı. Bu süre içerisinde Bagratyan sıkıntıları, şikayetleri ve dilekleri dinleyecek, bir sonraki günün emirlerini bildirecekti. Böylece askeri örgüt büyük ölçüde oluşmuş bulunuyordu. Şimdi bütün mesele onu harekete geçirebilmek için gerekli istek ve erkekçe çabayı gösterebilmekteydi. Gabriel Bagratyan bir kez daha elindeki haritalar temelinde 13 savunma bölümünün dağılımını anlattı. Bu 13 nokta içinden sadece 3'ü büyük birlikleri zorunlu kılıyordu. Diğer 10'u sadece güçlü nöbetçi noktaları anlamına gelmekteydi ki bunun için tek bir manga, hatta bunun yarısı yeterliydi. Buna karşılık kuzey geçidinin siperlerine ve kayalık barikatlara yerleşmiş, ellerinde 200 adet iyi silah bulunan 40 mangadan oluşmuş ana birliğe Gabriel tek başına komuta etmekteydi. Bu önemli bölümün komutasını kendisi almıştı. En yakın yardımcısı aynı zamanda Palamut Meşesi geçidinin yukarı kısmının komutasıyla tüm ordunun denetim görevini üstlenmiş olan Nurhan Çavuş'tu. Bu şerefe cephane yenilenmesiyle silahların korunması da dahildi. 10 yerde birden aynı anda olabilen paha biçilmez Nurhan Çavuş, mermi atölyesi için gerekli her şeyi hazırlamıştı. Gerekli materyal ve araç gereç yoğun oluktaki gizli bir atölyeden dağa taşınmıştı çoktan. Buna göre şimdi geriye sadece Güney Kalesi'nin komuta sorununu çözmek kalmıştı. Bu en uzak bölümün birliği 15 mangadan oluşmaktaydı. Bilinen nedenlerden ötürü gerek gerçek gerekse sahte asker kaçakları güçlü istihkam noktasına eş bir yer için oldukça fazla denebilecek sayıda bu birliğe dağıtılmıştı. Şimdilik komuta Hıdır Bey'den askerliğini yapmış bir adamdaydı. Ama Bagratyan'ın başka bir amacı vardı. Sarkis Kilikyan Kafkasya seferine canlı deneyler toplamış cesur bir askerdi. Üstelik eğitime ve zekaya da sahipti. Osmanlıların anlatılmaz eziyetlerine maruz bırakıldığı için kendisinde ruh diye bir şey varsa şimdi insani olmayan intikam dürtüsüyle eriyor olmalıydı. Gabriel önce Kilikya'nın iyi halli olup olmadığını kısa bir süre izlemek ve yer beklentilerine uygun düşerse Güney Kalesi komutanlığına onu atamak amacındaydı. Bu manevrayla sadece değerli bir gücün serbestleşmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda öteki asker kaçaklarını, bu güvenilmez insanları tamamen elde etmiş olacaktı. O nedenle grupların çekilmesinden sonra Rus'un kalmasını istedi. Bütün bu süre içerisinde Kilikyan Gabriel'i küstah bile olamayacak kadar büyük bir can sıkıntısı duyarak kırılmaz bir kayıtsızlıkla izlemişti. Petrol köleliği, hapishaneler ve binlerce korkunç serüvenin tükettiği bu adam, iskelete dönmüş genç kafası, sepili yüz derisiyle, topraktan yapılmışa benzeyen paçavra giysileriyle bu insan, her şeye rağmen güçlü, evet hatta etkili görünüyordu. Küçümseyerek bakan açık renk gözlerini Bagratyan'a dikmişti. Belki de bu bakımlı ve şımartılmış içinde bir şeylerin kendi önünde eğildiğini hissediyordu. Belki de Bagratyan'ın onun akıl ermez kaderine ve bütün bunları alt etmiş olan gücüne duyduğu saygıyı basit bir korku olarak değerlendirmekteydi. Fakat tam da saygı duygusunun fark edilmesi, bütün hayatında bir an bile zulüm, yoksunluk, aşağılanma yaşamamış bu iyi giyimli adamın görüntüsüyle birleşince Kilikya'nın içindeki kötü olanı tahrik ediyordu. Bagratyan emredici sert ses tonuyla seslendi. ''Sarkis Kilikyan, 2 saat içinde kuzey mevzisinde beni bul, sana bir görev vereceğim.'' Rus'un hala Gabriel Bagratyan'ı izleyen gözleri akik taşının donuk parlaklığını almıştı. Ağır ağır güldü. ''Belki gelirim, belki de gelmem. Gerçekten canımın ne isteyeceğini bilmiyorum.'' Gabriel Bagratyan her şeyin vereceği yanıta bağlı olduğunu, rütbesini şimdi şu an güvenlik altına alması gerektiğini, şu an ses tonunu ayarlayamaz ve geri çekilirse otoritesinin tamamen yok olacağını biliyordu. Herkes merak içinde kulak kesilmişti. Başkalarının felaketinden gizli gizli mutluluk duyan bazılarının yüzlerinde güller açmıştı. Gabriel ağabeyi Avenis'in pek giyilmemiş av giysilerinden birini üniforma yapmıştı kendisine. Ayağında deriden sarı tozluklar, başında ise kolonyal şapka vardı. Rus'a doğru düşünceli ve salınarak yürürken şapkasını başına geçirmişti. Kolonyal şapka onu olduğundan yarım baş daha uzun göstermekteydi. Bastonuyla tozluklarına vurarak öylesine engellenemez biçimde Kilikyan'a yaklaştı ki adam bir adım geri çekildi. ''Dinle beni Sarkis Kilikyan, kulağını iyice aç.'' Bagratyan sözlerine bir saniye ara verdi. Sesinin tamamen sakin olmadığını anlamıştı. Yüreği de hızlı hızlı çarpmaktaydı. Bu heyecan hasmına tanıdığı şanstı aslında. O nedenle Rus'un bakışlarını bırakmadan bütün benliğine net ve soğukkanlı bir istek dolasıya kadar bekledi. ''Sana Kilikyan, canının istediğini yapma hakkını bizzat ben veriyorum. Fakat arkamı dönmeden karar vermek zorundasın.'' ''Serbestsin, cehenneme kadar yolun var. Seni kimse tutmuyor. Senin gibilere ihtiyacımız yok.'' Gabriel ara verdi. Sanki Sarkis Kilikyan'ın bu çağrıya hemen uyup, ağır alaycı tavrıyla Damlacık halkına bir kez bile dönüp bakmadan uzaklaşmasını bekler gibiydi. Ne var ki Rus yerinde kök salmıştı. Gözlerinde akik parlaklığında donuk, ölümcül bir parıltı yolunu şaşırmıştı sanki. Bagratyan'ın ses tonu soğukkanlı esef duygusuyla yüklüydü. ''Asker olduğun için sana bir önderlik görevi vererek ötekilerin önünde tertif edecektim Kilikyan. Çünkü sen burada bulunan herhangi birinden daha çok çektin Osmanlı'dan. Hem kendi öcünü hem de arkadaşlarının öcünü alabilirdin. Fakat hala canının bunu isteyip istemediğini bilmediğin, gerçekten de son derece gevşemiş korkak bir asker kaçağı olduğun, biraz önce ant içtiğin halde görev almayı kabul etmediğin için hadi git ve bir daha buralarda görünme.'' ''Kadınların çocukların ekmeğine göz diken küstah bir sefile bir asalığa ihtiyacımız yok. Fakat bir kez daha aramızda görünmeye cesaret edersen seni kurşuna dizdiririm. Karşı safa geç. Asker bölükleri yakında burada olur. Seni bekliyorlardır.'' Rus gibi bir adam için şimdi yapılacak tek şey vardı. Bu kibar beye, bu kapitaliste saldırıp ağzının ortasına yumruğu yapıştırmak. Ne var ki Kilikyan hareketsizdi. Gözleri o donuk hareketsizliğini yitirmiş, erkeklerin oluşturduğu çember içinde yandaşlarını araştırmaktaydı. Gücünü bir dalga gibi yükselten 5 saniyenin geçmesini bekledi Gabriel Bagratyan. Sonra adama doğrudan doğruya emredici bir sesle bağırdı. Kararını verdiğini görüyorum. Öyleyse yürü, çek git buradan. Bu kırbaç hızıyla inen sesin Rus'u aniden eski mahkum kişiliğine dönüştürmesi tuhaftı. Başını omuzlarının arasına sokmuş, kendisinden umutsuzca üstün olan hasmını aşağıdan yukarıya doğru süzerek kolluyordu. Sarkis Kilikya'nın bütün zaafı içinde bulunduğu duruma ilişkin düşüncelerinin çok net olmasıydı. Kendisinin tiksinti uyandıran aşağılık bir an yaşadığını hissetmişti. Çünkü bütün zorbalık sarhoş edici nefret düşüncesinin sonuçların önceden tahmin ve takdir edilmesiyle ortaya çıkmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak Kilikyan kendisini yeniden mahkum gibi hissettiği bu anda neleri kaybedebileceğini biliyordu. 4 aydır Musa Dağı'da güven veren gizlilik içinde yaşıyordu. Yaşamak için ihtiyaç duyduğu şeyleri geceleri köylere inerek toplamaktaydı. Halkın dağa çıkması hayatını önceden sezemediği biçimde iyileştirmişti. Oysa kamptan kovulursa insanca bir şeyler yiyebilmek için elindeki son olanağı da yitirmiş olacaktı. Bundan sonra vadide görünmemesi gerekirdi. Fakat çevredeki öteki dağlık bölgeler askerler tarafından hemen işgal edilecekti. Onu alay edermişçesine birçok kez sakınan ölüm bu durumda nihayet keyiflenecekti. Askerler en iyi ihtimalle derisini yüzer her organını ayrı ayrı sökerlerdi. Bütün bunlar Rus'un bilincinde bir saniyenin yıldırım hızı süresince öne çıkmıştı. Bu bilince karşı ne gururu, nefreti ne de inadı harekete geçebiliyordu. Bir kez daha için için gülmeye çalıştı. Fakat duyulan sadece süklüm püklüm bir küçümsemeydi. Gabriel Bagration taviz vermedi. Neden hala buradasın? Sarkis Kilikya'nın sinmiş mahkum başı yana döndü. Ben istiyorum ki... Ne istiyorsun? Rus gözlerini açmıştı ama bunlar akik taşına benzer o cansız gözler değil, güven duygusundan yoksun oğlan çocuğu bakışlarıydı. Gabriel annesini korumak için elinde mutfak bıçağıyla onun önüne geçen 11 yaşındaki çocuğu düşünmek zorunda kalmıştı. Kilikyan mağlup edilmiş birinin belirleyici sözlerini ağzından çıkarasıya kadar uzun zaman geçti. Kalmak istiyorum. Gabriel adama tamamen diz çöktürme toplanmış bulunan askerlerin önünde yalvartarak af diletme ve katı bir itaat yemini ettirme cezası verip vermemeyi düşünüyordu. Ancak sadece acıma duygusu değil, 11 yaşındaki çocuğun gözlerinin önüne gelmesi, aynı zamanda içindeki hisle bunu yapmamasını önermekteydi. Akıllı bir önder için güçsüz biri karşısında kazandığı zaferin tam olarak tadını çıkarmak ve kendi cephesini bütünüyle aşağılanmış bir hasımla yüklemek şerefli bir şey olmazdı. O nedenle sesindeki sert subay tonuna hafif bir lütufkarlık kattı. ''Seni ilk ve son kez bağışlıyorum Kilikyan. Seninle kısa bir süre uğraşacağım. Fakat sen en küçük sorumluluğu bile alabilecek yetenekte değilsin. Dikkatli ol. Gözüm üzerinde gidebilirsin.''